Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Alak suresinin 1 ila 14. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, O, muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
iyiliği emredip
kötülükten sakındırmak.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emr-i bil maruf ve nahyel-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda sizlerle hiçbir öğüt ve nasihati kabul etmeyen ve gerçek ve doğru sözleri duymak istemeyenler hakkında konuşmak istiyoruz.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir öğüt ve nasihati kabul etmeyen, doğru ve gerçek sözleri duymak bile istemeyenlerden bahsetmiş. Ve kendi peygamberine böyle insanlarla karşılaşma konusunda uyarıda bulunmuştur. Bu yüzden Resul-i Ekrem Efendimiz bu insanlara karşı davranışı ve yöntemi de Kur'an-ı Kerim'de birçok rivayette anlatılmıştır.
Sevgi dolu ve mihriban bir kalbe sahip olan Resul-i Ekrem kendi ümmetini hidayete erdirmek için büyük çabalarda bulundu. Öyle ki tüm gücünü bu yolda harcadı. Yüce Allah Şuara suresinin 3. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin.
Ayrıca Allahu Teala hakkında ortak koşan ve Resulullah Efendimizin uyarılarının onlar için faydasız olanları tehdit ederek onlara yaptıklarının sonucunu yakında göreceklerini açıklıyor ve bu bağlamda Hicr suresinin 95 ve 96. ayetlerinde şöyle buyurulmakta. Şüphesiz biz Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Yüce Allah bir sonraki ayette Resulullah'ın onlarla karşılaşmadaki hüznü ve çektiği acıyı anlatırken Resulullah'a hitaben şöyle buyurur. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.
İslam peygamberi zalimler ve suçlularla karşılaşınca onları iyiliğe davet ediyor ve salih olmayan davranışlar hakkında uyarıda bulunuyordu. Fakat bazen de öğüt ve nasihat onlar için faydasızdı ve kulaklarını hak sözünü dinlemeye kapatmışlardı. Aslında onlar bu konuda inat ediyorlardı. Yüce Allah bizzat erdemlik yolunu kat etmek istemeyen inatçıların kalplerini, gözlerine ve kulaklarına mühür vurduğunu belirtiyor ve haklarında Bakara suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İşte bunlar Yüce Allah'ın yine Bakara suresinin 18. ayetinde sağır, dilsiz ve kör olarak tanımladığı kesimdir. Zira bizzat kendileri böyle olmaya karar vermişlerdir.
Hak sözünü kabul etme önemi, kalp, göz ve kulak nimetini gerçek saadet için kullanmayanların hayvandan daha sapkın olduklarının açıklanması kadardır. Nitekim A'raf suresinin 179. ayetinde şöyle buyurulmakta. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.
Tahran Radyosu.
Böylece Yüce Allah, inatlaşmayan, nasihat ve vaazleri kabul eden ve felaha ulaşmak isteyenleri seviyor ve onlara doğru yolda yardım ediyor. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ne zaman Allah bir kulu severse onu ibretlerle öğütler. Hazreti Ali Aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Yüce Allah, nefsi hakkında yardımcısı olmayan kimse hiçbir nasihatçinin öğüdünden yararlanamaz.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi peygamberine hitaben hak sözü kabul etmeyen ve inat edenlerden uzak durmasını ve onlarla konuşmaktan sakınmasını buyuruyor. Bu bağlamda En'am suresinin 68. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra kalk, o zalimler grubu ile beraber oturma.
İlahi ayetleri inkar edenlerden yüz çevirmek, Kur'an-ı Kerim'in emridir. Bu yüzden zalimlerle ancak onları çirkin amellerden vazgeçirebilme ve onları iyiliklere çağırmak da caizdir. En büyük zulüm yegane Allah'ı görmezden gelmek. Allah'ın yanında güç, servet ve şöhreti severek Allah için ortak koşandır. Böyle biriyle muaşeret etmekten kaçınmak gerekiyor.
Peygamber Efendimiz İsrailoğullarını nankör ve inatçı kavim biliyordu. Zira onlar dilde kötülükten sakındırırken suçlularla birlikte olup onlarla oturup kalkıyorlardı. Allah-u Teala Bakara suresinin 89. ayetinde Yahudi kavminin inadına işaretle şöyle buyuruyor. Kendilerine ellerindekini tasdik eden bir kitap gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce inkarcılara karşı yardım istiyorlardı. Tanıyıp bildikleri kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun.
Bu ayete göre Yahudiler Tevrat'ta tüm beşaretler ve müjdeler uyarınca büyük bir peygamberin zuhurunu bekleyip birbirlerine zafer müjdesi verirken, hatta onların Medine kentinde yaşamalarının sebebi ise o kenti söz konusu peygamberin hicret edeceği kent olarak görmelerine rağmen Resulullah'ın zuhuru ardından sahip olduğu tüm belirtilerin Tevrat'ta belirtilenlerle uymasına rağmen ona iman etmekten kaçındılar. Yahudilerin bu küfürleri ve nankörlükleri, onların hak sözü dinlemek istemedikleri ve Resulullah'ın davetine iman etmek istemedikleri kibir ve inatlarının belirtisidir.
Resulullah Efendimizin siyerinde hata yapanlardan uzak durmak açıkça göze çarpıyor. Nitekim Allah Resulü bu yöntemi sadece kendi ailesi hakkında uygulamakla kalmıyor, tüm toplum kesimleri hakkında geçerli olduğunu belirtiyordu. Örneğin insanlar kendi miftahları için Resulullah'ın namaz kılmasını istiyorlardı. Bu yüzden o hazret insanları aydınlatmak için bu fırsatı kullanıyor ve borçlarını ödemekte ihmalkar davranan miftahlara namaz kılmayı reddetmekle borçların ödenmesi konusunun önemini tembihliyordu. Bir miftahı Resulullah'a getirdiklerinde onun işini sormuyor, borçları hakkında soruyordu. Eğer borçlu olduğu söylenseydi cenaze namazını kılmaz, borçlu olmasaydı cenaze namazını kılardı. Aslında Peygamber Efendimiz bu yöntemle borçluları kıyametteki zorlukları hakkında uyarıyor ve onlardan borçlarını ödemeye çalışmalarını istiyordu.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 68. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını arttırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin de ve sinirler de insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili konuşacağız. Bu bölümde Parkinson hastalığı ile yakından tanışacağız.
Sinir sisteminin bir parçası olan beyin farklı bölümlerden oluşur. Beyin sapı, beynin alt kısmında bulunur ve orta beyin, beyin köprüsü, pons ve beyin soğanını içerir. Beyin sapının içinde vücut hareketlerini düzenlemede rol oynayan substantia nigra kara madde adı verilen küçük bir alan vardır. Parkinson hastalığında substantia nigra'daki hücreler, beyindeki sinir hücrelerinin bağlanmasına yardımcı olan dopaminin üretimini durdurur. Sonuçta dopamin azalır. Dopamin salgılayan hücrelerin kaybı ile beyin nasıl hareket edeceği ve ne zaman hareket edeceği ile ilgili gerekli mesajları alamaz ve bu da kasların kademeli olarak kontrolünü kaybetmesine sebep olur. Bu nedenle bu hastalarda konuşma, yazma, çalışma, giyinme ve hatta göz kırpma gibi hareketler yavaşlar ve sıkıntıya dönüşür.
Parkinson hastalığı, Alzheimer'den sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Kısaca Parkinson hastalığı, kişinin fiziksel ve zihinsel kabiliyetlerini yavaş yavaş kaybetmesine, tedavi edilmediği takdirde semptomlarının şiddetinin daha hızlı arttığı dönemde nörolojik hastalık türlerinden birine dönüşebilir. Parkinson hastalığı hep gelişir ve kişinin performansında kademeli bir düşüşe yol açar. Parkinson hastalığı veya PD ilk olarak 1817'de İngiliz bilim adamı Dr. James Parkinson tarafından bulundu. Bu bilim adamı hastalığa titreme ferci adı verdi ancak Parkinson hastalığı olan tüm insanlarda titreme görülmemektedir.
Parkinson hastalığı aslında gelişen bir beyin hastalığıdır. Parkinson hastalığının belirtileri ilk başta hafiftir ve bazen göz ardı edilebilir. Ancak hastalık ilerledikçe yavaş yavaş kötüleşebilir. Hastalığın her aşamasında zihinsel görünürlük, performans, davranışlar ve ruh hali, günlük yaşam aktiviteleri ve hareketlerini değerlendirmek en iyi tedaviyi belirlemeye yardımcı olabilir. Hastalığın belirtileri genellikle 55 ila 60 yaşları arasında görülür ancak daha genç insanlarda da ortaya çıkabilir. Ayrıca ailede Parkinson hastasının olması diğer üyelerinde hastalığa yakalanma riskini biraz arttırır. Erkeklerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı kadınlardan daha fazladır. Ancak bu hastalıkla ilgili umut verici olan husus, Parkinson hastalarında ortalama yaşam süresinin sağlıklı insanlarla aynı olmasıdır.
Dinlenme sırasında titreşim, hareketin yavaşlaması, uzuvların sertliği ve kuruluğu bu hastalığın ana semptomlarıdır. Özellikle semptomların ikisi veya daha fazlası bir tarafa diğerine göre daha fazla ortaya çıkabilir. Parkinson hastalığı aynı zamanda başka bir hastalığın olasılığını gösteren başka semptomlar olmadığı sürece tanısaldır. Söylediğimiz gibi Parkinson semptomları önce vücudun bir tarafında ortaya çıkar ve sonunda vücudun diğer tarafına yayılır. Aslında bu hastaların vücut hareketleri yavaş yavaş ilerler ve dengesizleşir. Buna ek olarak da tüm insanlarda bulunmayan başka semptomlar da söz konusu olabilir. Bu semptomların olması halinde bunların değerlendirilmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu önemlidir. Bu semptomlar gün içinde huzursuzluk veya yorgunluk, monoton ses veya kekemelik, yutma güçlüğü, hafıza sorunları, baş dönmesi veya bunama, yağlı cilt, kabızlık ve daha fazlası içerir.
Bu hastalığın ana nedenleri hala bilinmemekle birlikte son yıllarda çeşitli çalışmalar, genetik, çevresel faktörler ve yeme alışkanlıkları gibi faktörlerin etkisini göstermiştir. Araştırmacılara göre belirli genetik mutasyonlar bir kişinin Parkinson hastalığına yakalanmasına neden olabilir. Aslında bazı genlerdeki değişiklikler hastalığın gelişme riskini arttırabilir. Ancak bu genetik değişiklikler daha düşük bir riskle ilişkilendirilir ve bu faktör nadir durumlarda hastalığa sebep olabilir. Toksinlere veya çevresel faktörlere maruz kalmada Parkinson hastalığı riskini arttırabilir. Ancak bu risk nispeten azdır. Aslında böcek ilaçları hastalığa yakalanma riskini artırıyor gibi görünmektedir. Tip 2 diyabetli kişilerinde hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir.
Tabii ki bu hastalığı önlemek için çözümler önerilmiştir. Örneğin sebzeler, meyveler ve baklagiller içeren Akdeniz diyeti Parkinson hastalığı riskini azaltır. Hayvansal yağların tüketimiyle yüksek yağ alımının da Parkinson hastalığı için bir risk faktörü olduğu söylenmelidir. Bunun aksine baklagiller, kuru yemişler, patates, sebze ve domates bunu daha az olası kılar. Genel olarak Parkinson hastalığına katkıda bulunan faktörleri belirlemek için çok fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
Uzman nörologlar Parkinson hastalığını teşhis etmek için geçmişini sorar ve kişiyi muayene eder. Parmakların ve baş parmakların birbirine vurulması veya hareketin yavaş olup olmadığını kontrol etmek için ayağı hafifçe vurmak, dinlenirken titreşimi gözlemlemek için elleri gevşetmek, uzuvların sağlamlığını kontrol etmek için boyun, kolları ve bacakları hareket ettirirken kaslara basmak ve ayakta dururken hafifçe itmek muayenenin farklı aşamalarında denenebilir.
Beyin taramaları genellikle Parkinson'u teşhis etmek için kullanılamaz. Bununla birlikte diğer hastalıkları devre dışı bırakmak ve kesin tanı koymak için beyin taramalarına başvurulabilir. Beyindeki bazal ganglionların emiliminde azalmayı gösteren ve Parkinson hastalığını doğrulayan PET tarama yöntemleri rutin olarak kullanılmamakta ve çoğunlukla araştırma çalışmalarında da kullanılmaktadır.
Ne yazık ki Parkinson hastalığı tedavi edilemez ancak bazı reçeteli ilaçlar da dahil olmak üzere bazı tedaviler söz konusu olabilir. Uzman bir doktor tarafından genellikle hastalığın belirtilerini önemli ölçüde kontrol etmeye reçete edilen ilaçlar yardımcı olabilir. Doktorunuz ayrıca yaşam tarzı değişiklikleri, genellikle düzenli aerobik egzersiz önerebilir. Bazı durumlarda denge ve esnemeye odaklanan fizyoterapi de önemlidir. Bir dil patoloğu bir hastanın konuşma problemlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Doktorlar ayrıca bazı durumlarda ameliyat önerebilirler. Derin beyin stimülasyonu DBS bu cerrahi işlemlerden biridir. Derin beyin stimülasyonunda cerrahlar elektrotları beynin belirli bir bölümüne yüklerler. Elektrotlar göğsün köprücük kemiğinin yakınında monte edilmiş ve beyne elektriksel uyarılar gönderen ve Parkinson hastalığının semptomlarını azaltabilen bir jeneratöre bağlanır.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 69. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 20. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkiler veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi, bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. Ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Tahran Radyosu.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanıdığımızda onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri yani muhatabın tanınması çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınızı hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak, işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Semavi Tilavetler. Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Mısırlı Büyük Kari Üstad Şeyh Mustafa İsmail, en büyük kari anlamına gelen Ekberul Kara lakabı ile lakaplandırılan en büyük karilerden biridir ve bu lakabı hakikaten hak etmiştir. Araf suresinde belirtildiği üzere ilahi ayetlerin tilaveti insanda zemini takvaya hazır hale getirir. Nitekim Ali İmran suresinde de Kur'an-ı Kerim tilaveti insanı salih insanlardan yaptığına işaret edilmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim bu semavi kitabın etkilerine mali olan etkenlerden de söz etmiştir. İstikbar, alay, gaflet, küfür, gönlün kör olması ve günah gibi etkenler Kur'an-ı Kerim'in bu semavi kitabı tilavet edenlerin kalbini etkilemesini engelleyen bazı etkenlerdir. Bu durum tuzlu bir arazinin üzerine yağan fakat hiç faydası olmayan bir duruma benzer. Kur'an-ı Kerim de günahkar insanların kalbini etkilemez. Ancak insanın kendi kendine yetiştirmesi ve günahtan uzak durması, Kur'an-ı Kerim'i tilavet edenlerin bu semavi kitabın hidayetlerinden yararlanmasına vesile olur. Bu kısa açıklamanın ardından sizi Mısır'ın en büyük karilerinden biriyle tanıştırmak istiyoruz. Bu büyük karinin adını da mutlaka duymuşsunuzdur. Üstad Şeyh Mustafa İsmail. Şimdi sohbetimize başlamadan önce üstadın güzel ve parlak tilavetlerinden birine kulak veriyoruz.
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكَ
Üstad Şeyh Mustafa İsmail, Mısır'ın seçkin karilerinden ve Altın Kırat dönemi ve ikinci kuşak karilerinin başını çeken bir kari sayılıyor. Mısır'ın birinci ve ikinci kuşak karileri ilahi ayetlerin tilavetinde ayetlere meali ve ruhuna büyük önem veriyor ve buna göre ses tonlarını ve ahengini düzenliyordu. Öyle ki ilkin kendileri Kur'an-ı Kerim'in kelamının maneviyatından yararlanıyor, ardından cemaati güzel ve anlamlı tilavetlerinden yararlandırıyordu. Üstad Şeyh Mustafa İsmail ise ilahi kelamı çok narin ve yürekleri okşayan bir ahenk ve ilahi ayetlere meali ve anlamına uygun bir ses tonu ile tilavet eden karilerden biriydi. Gerçekte üstadın güzel ve seçkin tilaveti en güzel semavi nameler ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ruha hitap eden kelamı ile birleşerek dinleyenlere büyük huzur kazandırıyordu. Kur'an-ı Kerim'in seçkin kalilleri ve uzmanlarına göre Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in mahzun sesi, oldukça pişkin ve cazip ve ruhani havası olan ve dinleyenlerin yüreğine oturan ve kendine has etkisi olan bir sestir. Nitekim Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in güzel kıraatı kendisinden önce gelen Mısırlı kalilerin kıraatte kullandığı ses tonu ve ahenginden etkilenmiş ve hem de yine üstadın kendisi tarafından geliştirilen ton ve ahenklerden oluşuyordu. İşte bu yüzden Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in kıraatinden kıraat ve tilavette sünnet ve modernite sınırı şeklinde söz ediliyor. Kur'an-ı Kerim uzmanları Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in kendisinden önceki karilere nazaran üstünlüğünü üstadın musiki ve notları üzerinden hem teknik ve hem sanatsal açıdan hakimiyeti ve tilavette oldukça etkili ahenkleri yaratmasına bağlıyor. Üstad Şeyh Mustafa İsmail, Kur'an-ı Kerim ayetlerini mealini gözeterek çeşitli tarzlarda tilavet ediyordu. Üstad bazen bir ayetin tilavetinde acayip bir huşu sergiliyor ve sıra bir sonraki ayete gelince ayetin anlamına göre ses tonunu çok güzel bir şekilde değiştiriyordu. Böylece üstadın tilavetleri sesiyle bütünleşen ve onu Kur'an-ı Kerim kalelerinin başına yerleştiren çeşitli tarzları ve ses tonlarından oluşuyordu. Mustafa İsmail 17 Haziran 1905'te Kahire'den çok uzak ve Mısır'ın batı eyaletine bağlı olan Meyyit Gazal adında bir köyde dindar ve zengin bir ailede dünyaya geldi. Mustafa İsmail'in doğduğu Meyyit Gazal köyü eyalet merkezi Tanta kentinden 8 kilometre uzaklıktaydı. Mustafa İsmail çocukluk dönemine Meyyit Gazal köyünde ebeveyni ve dedesinin gözetiminde geçirdi. Babası bir çiftçiydi ve 12 çiftliği vardı. Ancak Mustafa da yaşıtlarına nazaran azamet ve üstünlük izlerini gördüğü için onu henüz 6 yaşındayken Şeyh Abdurrahman Ebul Ayney'nin yönettiği köyün mektebine gönderdi. Mustafa İsmail'in çocukluk arkadaşlarından her zaman sözünü ettikleri bir nokta, Mustafa'nın çocukluk çağında çok yaramaz olması ve gizlice mevludi okunan celselere girmesi veya seyyar satıcıların gürültülü seslerini dinlemek için onları uzun süre takip etmesi ve bazen de eve dönerken yolunu kaybetmesiydi. Genç Mustafa, ta çocukluk çağında çeşitli ses tonlarına ilgi duymaya başladı ve onları öğrenmeye çalıştı. Üstad Şeyh Mustafa İsmail'in büyük oğlu Atıf babası hakkında şöyle diyor. Babam ta çocukluk çağında ve ailenin teşvikleriyle köyün mektebinde Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başladı ve 12 yaşına gelmeden önce Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberlemeyi başardı. Babam ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tecvid kurallarına da tam hakim oldu. Hocası Şeyh İdris ilk kez Mustafa İsmail'in sesini duyunca şöyle dedi. Bu seste Allah vergisi bir nimet var ve buna ilgi duymak ve yetiştirmek gerekir. Şeyh İdris bu yüzden de Mustafa İsmail'e diğer talebelere göre daha fazla zaman harcamaya ve eğitim vermeye karar verdi. Üstad Şeyh Mustafa İsmail anılarını yazdığı defterinde bu konuya işaret ederken şöyle yazıyor. 10 yaşındayken Üstad Şeyh İdris Fahır'dan ders alıyordum. Şeyh İdris mektepte bizden sorular soruyordu ve ben başkalarına kıyasla 2 kat daha fazla ona Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordum. O da beni tutuyor ve hatalarımı düzeltmeme yardım ediyordu. Şeyh çiftliğine gittiğinde beni beraberinde götürüyordu ve yol boyunca da benden sorular soruyordu ve yol boyunca sadece benim kıraatimle yetinmiyordu ve en ufak hatamda da bana yeniden başla diyordu. Üstad Şeyh Mustafa İsmail henüz 14 yaşındayken bir gün ünlü bir camide tesadüf eseri Namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başladı ve birden güzel sesi herkesi etkilemeye başladı ve namaz kılmaya gelen insanlar etrafında toplandı. Mustafa İsmail'in o muhteşem tilavet sahnesini gören babası, büyüklerin de teşvikleriyle oğlunu Tanta kentinde El-Ahmet'i eğitim merkezine göndermeyi ve orada dini ilimleri ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine karar verdi ve böylece Kur'an-ı Kerim tilaveti alanında ilerlemede Üstad Şeyh Mustafa İsmail bir adım daha ilerledi. Sonuçta Şeyh Mustafa İsmail 16 yaşında ünlü bir kari oldu ve Tanta kentinde diğer ünlü karilerle birlikte çeşitli merasimlerde Kur'an-ı Kerim tilavet etme şansını kazandı ve zamanla da ünü tüm Mısır'ı sardı. Şimdi Üstad Şeyh Mustafa İsmail Ahzab suresinin ayetlerini tilavet ediyor. İnsanlar öylesine coşmuş ve yüksek sesle takdir etmeye başlamıştı ki meclis adeta sallanıyor. Üstad kıraatı esnasında büyük bir tevazu ile insanlardan kıraatını sonlandırmak üzere icazet isteyince cemaat "Hayır, devam et" diye haykırıyor ve üstaddan kıraatine devam etmesini istiyor. Üstad da güzel tilavetine devam ederek çok istisna tilavetlerini gerçekleştiriyor. Üstad El-Hakka suresine insanları manevi bir havaya götürecek şekilde çok güzel bir şekilde tilavet ediyor. Öyle ki melekler de bu tilaveti dinleyerek coşmuş gibi oluyor.
Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azav Musa. La tekunu kellezine azav Musa.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 15. bölümünde sonuna geldik. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Mezarlardan Kartpostallar isimli podcast serisinde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast Emir Sulcak için aynı adlı kitabından uyarlanmıştır. Bu yazarın 20 yaşında Birleşmiş Milletler tercümanı olarak yaşadığı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük soykırıma tanık olduğu Srebrenica soykırımı ve trajedisini anlatan bir belgedir. Sulcakić şu anda gazeteci ve Srebrenica soykırım anıtının direktörüdür. Ve Srebrenica soykırımından kurtulanların haklarını savunmak için yaptığı yorulmaz çalışmalarla tanınır. Mezarlardan Kartpostallar kitabı bir Boşnak tarafından yazılmış ve İngilizceye çevrilmiş Srebrenica soykırımının ilk anlatımıdır. Ve bugüne kadar 9 dile çevrilmiştir. Bu podcast'te bu kitaptaki bilgileri kullanarak bu soykırımın bazı boyutlarını tanı dilinden sizlere aktarmaya çalışacağız. Avrupa'daki en büyük insan trajedisi olarak kabul edilen İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki bir olay. Evet değerli dinleyicilerimiz, Mezardan Kartpostallar isimli podcast'in bugünkü bölümünde bombalanmaya alışalım konusuna değineceğiz. Hep birlikte dinleyelim. Her sabah erkenden Srebrenica'nın dar vadisinden sabah sisi kalkmadan önce yüzlerce kişi silah ve ip ellerinde şehrin etrafındaki yüksek yamaçlardan yukarı doğru tırmanıyordu. Hepsi bir önceki günün kirli ve eski kıyafetlerini giymişlerdi. Kıyafetleri kurumuş terin keskin kokusunu taşıyordu. Herkesin amacı aynıydı. O civardaki ormanlara ulaşabilmek. Ama oraya ulaşmak için kendilerini kayalık yamaçlardan yukarı çekmek için elleri ve ayaklarıyla mücadele etmek zorundalardı. Oraya vardıklarında genellikle ormana fazla girmezler ve İlk işe yarar ağacı kesmek için enerjilerini korumaya çalışırlardı. Ağacı kestikten sonra onu yüzlerce metrelik bir ipe sürüklediler. Gövdesi yerde kıvrım kıvrım kıvrılana kadar, kayalıklara kadar öylece sürüklediler. Oradan onu aşağıya doğru yuvarladılar. Ve sivri uçlu gövde tepenin dibine, zemine saplandı. Sonra kendileri keçi izlerini sessizce takip ederek aşağı indiler. Ağacı aldılar ve şehirdeki evlerine doğru yola çıktılar. O günlerden birinde ip izlerinin avuçlarımın içinde oluşturduğu yaraları üflerken birden gökyüzün üzerinde bir ses yankılandı. Getirdiğim ağaç gövdesi yaşadığım evin duvarına fırlatıldı ve duvara yaslandı. Patlamanın gücü o kadar fazlaydı ki patlama nedeniyle içimde bir şey kırılmasından gerçekten korkmuştum. Kulağım hala çınlıyordu. Korkuyla yakındaki tepeye koştum. Sadece yukarı koşuyordum ve ne yaptığımı hiç düşünmüyordum. Dışarı çıkmanın bir milimetre bile olsa da o dar patikadan çıkmanın ve ayağımın altına küçük bir taşın sıkışmasının boynumun kırılmasına mal olabileceğini tamamen unutmuştum. Nefes almadan sadece koşuyordum. Uzun süreli uçak kükremesinden rotasını tahmin etmeye çalıştım. Uçağın sesi tekrarlandı. Ardından yeni ve daha güçlü bir patlama sesi geldi. O kadar güçlüydü ki yer ayağımın altında sarsılıyor gibiydi. Çatıdaki kiremitler düşüyor, pencerelerin kırık camları etrafa saçılıyordu. İlk bombanın şehrin diğer ucuna düştüğü tahmin ediliyordu. Bu evimden 2 kilometre uzakta sayılırdı. Ama ikincisi daha yakın gibiydi ve evimin öbür tarafındaki tepeye düşmüştü. Bomba düştüğünde yer tekrar sarsıldı. Ancak bu sefer çok daha şiddetliydi. Ben aynı zamanda sığınağa girmek için insanlarla dolu bir evin bodrumuna girdim. Neden oraya gittiğimi hiç anlamadım. Elbette ormanda ve şehrin dışında yerim şehrin herhangi bir yerinden daha güvenli sayılırdı. Annem ve kız kardeşim çığlık atarken bana sarılmışlardı. Kaçmaları mı yoksa orada kalmaları mı gerektiğini bilemiyordum. Kiremitler hala düşüyordu. Çok fazla gürültü vardı. Her taraftan tozlar içeri giriyordu. Sanki evin duvarları parçalanmak üzereydi. Ama her şey çok çabuk bitti. Belki 5 veya 10 dakika kadar sürdü. Tüm vücudum hala tir tir titriyordu. Bodrumdan dışarı çıktık. Korkuyla başımızı kaldırdık. Sorgulayıcı bakışlarla etrafa bakındık. Uçakların gittiğine inanamıyorduk. Komşuların evlerine baktık. Onlarla konuştuk. Yavaş yavaş ilk kurban haberleri de gelmeye başladı. Yugoslav ordusuna ait 2 MiG'in saldırısının sonucu bomba düştüğünde birkaç metre ötesinde bulunan bir kadın ve bir çocuk ölmüştü. 3 hafta sonra yeni bir saldırı oldu. Bu sefer uçaklar daha dakik davranıp pilotlar şehir merkezini hedef aldılar. Bombalar şehrin nispeten kalabalık bölgesine düşmesine rağmen can kaybı olmamıştı. Bu olaydan sonra evimizi terk edip köydeki dedemin yanına gittik. Orada olduğumuz 2 ay boyunca uçaklar şehri 2 kez daha bombaladı. Artık gidiş gelişlerine alışmıştık. Yıkılmış binaların ve bombalamalardan yaralanmış bedenlerin korkunç görüntüleri artık herkes için normal bir hal almıştı. Ama tahammülümüz arttıkça çaresizlik hissi içimize işliyordu. Sırplar bazen eğlence uçağı da kullanırdı. Bu uçaklara makinalı tüfek ve bomba yükleyip şehrin üzerinde tur atıyorlardı. Bazen tur atmaları yarım saat kadar sürüyordu. Belirli hedefleri arıyorlardı. O kadar yüksekte uçuyorlardı ki onlara ateş etmek imkansızdı. Fazla miktarda patlayıcı ve bomba nedeniyle hareketleri çok hızlı değildi. Mahalleleri veya kuşatma altındaki bölgenin güneyindeki kuvvetlerimiz hattını bombaladılar. Bombalar ve makinalı tüfek mermileri, şükürler olsun ki isabetsizlikleri nedeniyle çok ölümcül silahlar değildi. Bombaları yüksekten atıyorlardı. Genellikle de şehrin etrafındaki tepelerden birinin yamacına düşüp patlıyordu. Yine de sesleri beyne girdiğinde bir daha kolay kolay çıkmıyordu. Her sabah uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyorduk. Cinsiyete, yaşa, sosyal statüye, zenginlik seviyesine, eğitim seviyesine ve yetiştirilme tarzına bakılmaksızın soğuktan titriyorduk. O insanların geçmişi artık önemli değildi. Herkes durup yerinde yürüyor ve sıralarının gelmesi için ayaklarını ısıtmaya çalışıyordu. İnsanlar birbirlerine yabancı olsalar da ağızlarından buharlar yükselirken sohbet ediyorlardı. Bazen sarı renkli binanın giriş kapısına birkaç adım yaklaşmak saatler sürüyordu. Bu bina şehrin merkezinde bulunuyordu. Çatısından gökyüzüne doğru büyük ve görkemli bir anten yükseliyordu. Bazen beklerken ne kadar kaldığını görmek için sıranın ne kadar ilerlediğini takip ediyorlardı. Seslerinin dalgalar yoluyla yolculuğuna başlaması için alt kattaki binanın 3 kabininden birine girebilmeyi 4 gözle bekliyorlardı. Ve hattın diğer ucunda, daha önce şehir veya hatta ülkeyi terk etmiş olan kızlarının, oğullarının ve karılarının seslerini birkaç saniye gecikmeyle duyuyorlardı. Binanın içi uğultudan yankılanıyordu. İnsanlar her an içeri girip çıkıyorlardı. Radyo cihazının operatörü gürültü ve kalabalığa hakim olmak için elinden geleni yapıyordu ve kendilerine özgü bir şekilde adlandırdıkları zile basma prosedürüne başlıyordu ve ilgili bandı bulana kadar radyo alıcısındaki siyah düğmeyi çeviriyordu. Bazen de üzgün ve umutsuz bir şekilde eve dönüyorlardı. Çünkü hatların diğer ucundan herhangi bir yanıt alamamışlardı. Her şey yolunda giderse ve parazitler izin verirse diğer tarafın bozulmuş sesini duyabilecektik. Sorular genellikle nerede olduğunuz, hayatın nasıl olduğu, çocukların durumlarının nasıl olduğu, anne babalarınız ve ailenizin iyi olup olmadığı gibi genel konularla ilgiliydi. Hiç kimse asla seni seviyorum demedi. Bu teller, alıcılar ve kablolar aracılığıyla asla açık ve net bir sevgi ifadesi yapılmadı. Ama hiçbir yer o gri, yarı karanlık odalar kadar sevgiyle dolu değildi. İnsanlar kuşatılmış bölgenin en ücra köşelerinden günlerce yürüyerek veya ata binerek sevdikleriyle konuşmak için buraya geliyorlardı. Bazıları sevdiklerinin nerede olduğunu dahi bilmiyorlardı. Şehre vardıklarında randevu alabilmek için dünyanın en uzun listesi olan bekleme listesine kayıt olmaları gerektiğini umutsuzlukla öğreniyorlardı. Sonunda eve dönüp bir hafta, iki hafta, hatta bazen aylarca beklemek zorunda kalıyorlardı. Birinin daha önce kullandığı radyo alıcısını tekrar kullanabilmesi için uzun bir zaman gerekiyordu. Savaşın başlarında en önemli şey insanların sevdiklerinin hayatta olup olmadığını bilmeleriydi. Telefonlar hala çalışırken insanlar posta binasının önünde toplanıyor ve sevdiklerinin veya aile üyelerinin Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin kontrolündeki bölgelere ulaştığından emin olmak için uzun insan listelerini tekrarladı. 1992 sonbaharında kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte iletişim kurması da sağlanmış oldu. O zamanlar frekansları alıp veren amatör radyocular vardı. Fakir insanlar genellikle bu radyoculara gider, çevre şehirlere radyo bağlantısı kurmalarını sağlayarak sevdikleriyle iletişim kurarlardı. İnsanlar kendilerinin de yeterince yiyecekleri olmadığı halde bu gençlere sahip oldukları her şeyi teşekkür olarak veriyorlardı. Son lokmalarını vermeleri anormal bir durum değildi. Bu gençler de zayıf olmalarına rağmen bu yardımları kabul etmeyi reddediyorlardı. Köylüler cömert insanlardı. Çantalarında pastırmadan yumurtaya, peynir ve kesilmiş tavuklara kadar her ne varsa onlara hediye olarak veriyorlardı. Mülteciler köylülerin çantalarına uzanırken ağızlarının suyu akıyor. Bu sırada kendileri de son paralarıyla aldıkları belki de son sigaralarını cebinde arıyorlardı. Sonra kendi kendilerine hala evleri olsaydı onlar da mutlaka hediye getirirlerdi diye düşünüyorlardı. Belki şimdi fırında pişmiş kuzu getirirlerdi. Hayır, neden kuzu? Fırında pişmiş dana eti getirirlerdi. Ve karıları her sabah dışarıda soğuktan titreyen insanlar için taze kahve demlerdi. Eğer evleri olsaydı tabii ki. Açlıktan ölüyorduk. Ama 1992 kışında yiyecek ve erzak eksikliği, tuz eksikliğine katlanmaktan daha kolaydı. Yemek ya da ona yemek dediğimiz şey uzun zamandır hiçbir tada sahip değildi. İnsanlar artık elma kabuğundan yapılmış ekmek dahi yemeye başlamışlardı. Tuz ise pazarda dahi bulunamaz bir hale gelmişti. Oysa pazarda her şey satılıyordu. Pazarda taze etin yanında pastırma ve füme et de bulunabiliyordu. Ama hem et hem de ekmek tuzsuzdu. Şehre gelen köylüler bir aydan fazla süredir yiyeceklerine tuz konmadığı için atlarının ve ineklerinin vahşileştiğini söylüyorlardı. Kışın ortasında, o anlarda kurtuluşa en yakın şey gibi görünen bir şey ortaya çıktı. Kimin ve nasıl eskiden kaldırımlardaki karları eritmek için kullanılan ham ve işlenmemiş tuzu kullanabileceğimizi keşfettiğini hala bilmiyorum. Hatta ilk kimin ve nerede kullanılmamış bir kaya tuzu torbası bulduğunu bile bilmiyorum. Siyah ve kirli tuzları plastik torbalara koyup eve getiriyorduk. Sonraları onları uzun süre kaynatıyor, yavaş yavaş suyun üzerindeki siyahlığı alıyorduk. Sonunda bembeyaz, kar gibi ince bir tabaka tuz kalıyordu. Kalan yemeği çılgınlar gibi tuzluyorduk. Sanki geçmiş tüm ayları telafi etmek istiyorduk. Ama kullandığımız tuzda yod yoktu. Bu da guatr ve vakalarına yol açıyordu. Thank you. Nisan 1993'te Srebrenica'nın Birleşmiş Milletler Güvenli Bölgesi ilan edilmesi ve Birleşmiş Milletler güçlerinin şehre girmesiyle bile durum pek değişmedi. Belgrad'daki Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin merkezi Doğu Bosna ve Srebrenica bölgesi dahil olmak üzere şehre gelen kamyonlarda tuz nadir bir şeydi. Her seferinde bir sonraki konvoydan o kadar çok tuz göndereceklerine söz veriyorlardı ki tüm sorunlarımızı çözecekti. Sırplar belki de şehirde neler olup bittiğini, tuz eksikliğinin halk için ne kadar çok önemli bir konu olduğunu tam olarak bilmiyorlardı. Ancak çok miktarda tuz taşıyan her konvoy kuşatılmış bölgenin girişlerinden geri çevriliyordu. Şehir yetkilileri öfkeliydi. Sürekli olarak yardım kuruluşlarını tehdit edip onları Sırp casusu olmakla suçluyorlardı. Ama bu da sorunu çözmeye yetmiyordu. Tuz o kadar azdı ki onu elde etmek, tedarik etmek için sürekli kavga yapılıyordu. Bir kilo tuzun pazardaki fiyatı 50 Alman markına ulaşmıştı. Ancak yerel yönetimin öfkesi sadece halkın endişelerinden kaynaklanmıyordu. Pazarda satılan tuzun bir şekilde insani yardımlar aracılığıyla şehre girdiği herkese bilinmekteydi. Başka bir deyişle belediyenin bazı kilit adamları görünüşe göre tuz alıp satarak kendi ceplerini dolduruyorlardı. Kuşatma sadece insanların canlarını değil, ahlaklarını ve vicdanlarını da kemiriyordu. Evet değerli dinleyiciler, Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.